İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Hasan Onat hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim.
Bugün sizinle aslında bizi dinleyenler biliyorlar, bir din ve hukuk üzerinden konuşmaya başlamıştık ve oradan anlaşıldı ki bizim bu konularla ilgili çokça konuşmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla bu programı da aynı minval üzere, yani din ve hukuk ilişkisi üzerine bir açımlama yapmak üzerine kurduk. Yani din-hukuk ilişkisi nasıl anlaşılıyor, din nasıl anlaşılıyor, hukuk nasıl anlaşılıyor, bunların ortak kesişme alanı nedir? Ve Müslümanlar bu konuda ilk zamanlardan itibaren, İslam'ın ilk gelmeye başladığı andan itibaren nasıl bir gelişim seyri içerisinde olmuşlar? Tarihte nasıl algılanmış, bugün biz ne, hangi noktadayız, nasıl görüyoruz bu ilişkiyi? Bunlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Nereden başlayalım hocam?
Valla tabii burada bir tespitte bulunarak yürüyelim.
Buyurun.
Evet, Kur'an'da hukuk çağrıştıran, hukuktan söz eden ayetler var mı? Var. Ama buradaki yanlışımız şu, bu ayetleri çoğu zaman pek çok kişi literal, yani kelime kelime hukuk metni gibi algılıyor. Bu ayetleri bazı insanlar direkt hemen uygulama alanına taşınacak ayetler olarak algılıyor. Halbuki Kur'an bir hukuk kitabı olmadığı için Kur'an'ın kendi sistematiği, Kur'an'ın kurucu ilkeleri size bu ayetleri nasıl anlayacağınız konusunda da bir istikamet kazandırıyor. Örnek üzerinden konuşalım. Kur'an der ki hırsızın elini kesin.
Bu
evet. Örnek.
Kur'an bunu diyor hocam.
Evet,
değil mi?
Kur'an bunu diyor.
Evet.
Yani burada efendim Kur'an elini çizin ya da işte ne bir benzer bir sürü, yani yorumlar
çok
var.
Çok yorumlara gitmeye gerek yok. Evet.
Kur'an'da hırsızın elinin kesilmesinden Kur'an söz ediyor. Ancak burada şimdi bunu hukuk metni gibi algılayan insanlar diyor ki hırsızın eli kesilir. Biz şimdi burada iki şeyi esas alacağız. Bir, Kur'an'ın derdi her insanların ellerini kesmek mi? Niye Kur'an hırsızın elinin kesilmesinden söz ediyor? İki, acaba Müslümanlar tarihsel akış içinde peygamberin sağlığında, dört halife döneminde, ondan sonraki süreçte uygulamayı nasıl yapmışlar? Bu ayeti nasıl anlamışlar? Bakın iki tane şey çıktı karşımıza.
Yani eğer aynı şekilde anlamış olsalardı o zaman hocam çok elsiz insan olurdu toplumda.
Bence
değil
de.
Mi?
Şimdi bakın buradaki yanlışlık nerede? Yanlışlık şurada. Bu ayetle, Kur'an'daki haliyle sen, ben, herkes, ben Müslümanım diyen herkes bu ayetle muhatap, bu ayetin muhatabıdır.
Hı hı.
Ama ben hırsızı yakaladığım zaman Kur'an bana hırsızın elini kes diye bir emir vermiyor. Böyle bir yetki de vermiyor. İşte Kur'an'ı anlama derecesi dediğimiz şey buralarda ortaya çıkıyor. Peki bu ayet bana ne söylüyor? Şimdi bir, ayetin arka planındaki evrensel boyutu, ahlaki kurucu ilkeyi görelim. Yine çıktı karşımıza adalet. Yani bir, hırsızlık adaletsizliktir. İki, hırsızı yakaladığınızda hırsızlığına göre ceza vereceksiniz. Hak ettiğinden az ceza verirseniz adaletsizliktir. Hak ettiğinden fazla ceza verirseniz adaletsizliktir. Üç, adaletin hakim olmadığı toplumlarda kaos çıkar. Şimdi bakın bu söylediklerimi ortaya koyun. Adalet kurucu ilke olarak çıktı karşımıza. Peki o zaman nedir buradan çıkacak sonuç? Ben birey olarak bu ayetle, ayetin muhatabı olduğuma göre benim çıkartacağım sonuçlar nelerdir birey olarak? Bir, hırsızlık en büyük ahlaksızlıktır. Elin kesilmesini gerektirecek kadar adaletsizliktir. Son derece kötü bir eylemdir. Bunun adı kul hakkıdır. İkincisi, bu ayet hırsızlığı tanımlamamaktadır. Üç, hırsızlığa verilecek cezalarla ilgili bir hiyerarşi koymuyor ortaya. Ama ne söylüyor bu ayet? Hırsızlık çok büyük bir günahtır, büyük bir suçtur, kul hakkıdır ve adaletsizliktir. İşte bunları çıkartıyoruz. Burada bakın, şimdi hırsızlığı bu sefer kim tanımlayacak? İşte fıkıh burada devreye giriyor. Fukaha, yani dinin anlama boyutu, fıkıh anlayış demektir. Fakihler, fukaha bu bağlamda bu ayetleri alacaklar, hukuk alanına taşıyacaklar.
Yani bunlar ve aslında özel yetkili kişiler değil mi?
Yetişmiş.
Yani insanı tanıyan, gayet toplumu tabii tanıyan, hukuku bilen.
Gayet
yani
tabii.
İşte Ebu Hanife,
evet,
Ebu Hanife gibi.
İmam Malik, İmam Şafii, bunlar büyük kafalar. Yani, yaptıkları iş bu.
Evet, yani
İki şey var.
Bilimler arası diyebileceğimiz bir nosluna sahip olan insanlarla ilgili konuşuyoruz. Yoksa insanı tanımadan insana ceza biçmek olmaz.
Hayır hayır. Ya kimin haddine? Yani böyle şey olur mu? Aslında yani gelinen işte yasama, yargı, yürütme dediğimiz şey nedir? Güçler ayrılığı prensibi. İnsanlığın tarihsel akış içinde ürettiği tecrübeyle geldiği noktadır. Kur'an bunu çok net bir şekilde bununla alakalı bir tavır ortaya koyuyor. Bu tavır nedir? Kur'an'ın koyduğu tavır en temelde hukukun üstünlüğü bilincini topluma kazandırmaktır. İki, adalet ekseninde yasamayı, adalet ekseninde yargıyı yürütmektir. Fukaha yasama işlemleriyle ilgili kanun yapar, ortaya koyar. Kadılar da bunu uygularlar. Bunlar var, bizim kültürümüzde var olan şeyler.
Sistem böyle gelmiş.
Tabii,
evet.
Sistem böyle. Ancak bu sistem devlet geleneği olan bir toplumda var olan geleneklere göre inşa edilmedi. Kur'an'ın geldiği toplum devlet geleneğinden yoksun bir toplumdu. Ve Kur'an'daki bu hukuk çağrıştıran ayetlerin benim tespitim Kur'an sistematiği içinde en önemli hedefi insanlara hukukun üstünlüğü konusunda bir bilinç kazandırmaktır.
Hocam, bu devlet konusunu o zaman şöyle bir açabilir miyiz? Yani şunu mu anlamam lazım benim buradan? Ya adalet istiyorum ama bu benim kendi elimle yapabileceğim bir şey olmamalı. Kur'an bunu zaten mümkün değil önermiyor. Yani devletiniz olacak, bir hukuk sisteminiz olacak, bir toplumsal düzeniniz olacak. Yani benim koyduğum hedef bu diyor Kur'an, değil mi? Ve bunun içerisinde bu sağlanacak. Yoksa bugün bana karşı yaptığınız bir şeyin cezasını ben kesemem size.
Hayır, kesemezsiniz.
Kesemem size ve hak ettiğinizi de söyleyemem.
Değil.
Bunun karşılığı budur da diyemem. Yani bu çok önemli. Bu devlet geleneği dediğiniz şeyin, yani Kur'an'ın aslında temel belirlemelerinden birisi olduğunu düşünüyorum ben.
O zaman cümleyi şöyle ben yeniden kurmaya çalışayım. Kur'an de facto, yani fiilen bir devletin varlığını görür. Ancak Kur'an herhangi bir rejimden, sistemden söz etmez.
Asla. Kastettiği şey o değil.
Böyle
ama bir
şey
düzen.
Yok. Bir
ve
düzen.
O düzenin yani, içerisinde bir yasama, yürütme,
yani ne var
yargılama
burada?
Evet.
İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatın, devlet dediğimiz şey sosyal hayatın örgütlenmesidir. Devleti insan kurar. Devlet ilahi bir yapı değildir. Yani burada herhangi bir devlet eğer yaşamak istiyorsa insanı yaşatmak zorundadır.
Evet.
Yani yaşatmak dediğimiz şeyinde en temelinde ne vardır? İnsanın hayatını idame ettirmesi vardır. Buna can emniyeti diyoruz. İnsanın özgürlüklerini üst seviyede bilinçli olarak kullanması vardır sorumlulukla. İşte buna bugün modern dilde düşünce özgürlüğü diyoruz, ifade hürriyeti diyoruz. Din ve inanç özgürlüğü burada çıkıyor karşınıza. Devlet diye bir kurum varsa, bu devlet bana hizmet edecekse öncelikle benim insanca yaşamamı sağlamak zorundadır. İnsanca yaşayabilmem için hukuk olmalı ve hukuk işlemelidir.
İşlemeli.
Bu hukuk beşeri bir hukuktur. Devlet bu hukukun yargı ve yasama boyutuyla işlediğini görecek, kontrol edecek, daha doğrusu bunun işlemesini sağlayacaktır. Eğer herhangi bir devlet hukuku işletemez hale gelirse o devlet çöker. Çünkü orada adalet o yok demektir.
Ve bu sistem
ki,
insana rağmen olacak tabii bir sistem değil.
Hayır,
tam
bu
tersi,
sistemi kuran
evet,
insandır
insan
zaten.
İnsan olduğuna göre insan merkezli.
Bu sistemi
sistem,
kuran
evet
insandır ve bu sistem insan için vardır. İşte Kur'an'ın geldiği toplumda devlet geleneği yok. Ama bu ayetlerin en temel hedefi o devlet oluştuğu zaman da hukukun, adalet temeli üzerine hukukun işlediği bir devlet olmak zorundadır.
Ve hukukun ve siz, üstünlüğü üzerine
tabii,
kurulmuş. Evet.
Yani bu ayetlerin derdi bu. Şimdi tekrar dönelim hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili ayete. Kur'an bunu söylüyor mu? Söylüyor. Ama hırsızlığı tanımlamıyor. Kim tanımlayacak hırsızlığı? İnsan
toplum
tanımlayacak.
Kendisi tanımlayacak.
Toplum
evet
kendisi onun kötü olduğu konusunda bir bilinç geliştirecek. Ve devlet de bu bilince dayalı olarak hukuk alanını işletecek, adaleti sağlayacak. Hukuk olmadan adalet sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Bizim şu anda en büyük yanlışımız Müslüman toplumlarda hukuku, hukuk adı altında fıkıhtan hukuka geçtiğimiz için onun beşeri bir anlayış olduğunu unutup onu dinleştirmektir.
Mesele buydu zaten çıkış noktamız hocam. Din, hukuk ve kesişme alanı. Yani din ne o zaman, hukuk ne? Belki şeriat kelimesi burada işin içine girebilir.
Kullanabiliriz o kelimeyi de. O zaman bu cümle, bu soruyu sorduğunuz andan itibaren benim aklıma yine bir büyük kafa gelir. İmam Maturidi. Diyor ki İmam Maturidi'nin din tanımında din, Kur'an'da belirtilen iman esasları eksenli inanılacak olan unsurlar dindir. Yani Maturidi'nin dinden anladığı budur işte. Ve bence çok özgün, çok ileri bir...
Ve Kur'an'dan çıkacak tabii, iman esasları.
Kur'an'daki, yani çünkü Maturidi'nin Kur'an algısı fıtrat temellidir. Yani Kur'an'daki iman esasları aynı zamanda insanın fıtraten bulabileceği esaslardır.
Yani mesela, bir vahiy söz konusu olmasa da insan Allah'ı bulur mu diye sorduğumuz bir soru var ya, onun cevabı onun, burada gizli
Maturidi
demek ki zaten
aynen,
bulur.
Aynen ona şu cevabı veriyor. Eğer diyor Allah vahiy göndermemiş olsaydı bile insan aklıyla, hem de benden ileri giderek bir cümle kuruyor orada, Allah'ı bütün sıfatlarıyla da diyor aklıyla bulabilirdi. Allah'ı bulmamanın, bilmemenin, inanmamanın mazereti yoktur.
Mazereti yoktur, evet.
Yani insan aklıyla doğru, yani bunda ya bu hakikaten insan
çok ileri.
Son derece ileri.
Son derece ileri. Peki yani, Maturidi dini bu İman esasları
din,
üzere tanımlıyor.
Din imandır Maturidi'ye göre. Yani bir insan özgür iradesiyle Kur'an'da belirtilen o tevhidi, Allah'ın varlığı ve birliğini, nübüvveti, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu, Kur'an'ı ve ahireti aklıyla da temellendirerek, bakın bu çok önemli, temellendirme delilleriyle, özgür iradesiyle.
Seçmek yani.
Tabii. Maturidi'nin vurguladığı bunlar işte. Hı-hı. Din budur işte. Yani hür iradesiyle insanın aynı zamanda aklın da kurucu ilkeleri olan tevhide, ahirete ve nübüvvete inanmasıdır. Din budur işte. Şimdi diyor ki Maturidi, bütün peygamberlerin çağrısının özünü de diyor bu oluşturur. Yani Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberler din adı altında insanları Allah'a inanmaya çağırmışlardır. Gerçekten de açın Kur'an'ı, tüm peygamberlerin çağrısının özünde tevhid olduğunu göreceksiniz. Tevhidin de iki tane destek unsuru vardır. Ahiret ve nübüvvet inancı. Ve Maturidi burada diyor ki din değişmez. Din tüm peygamberlerin çağrısının özüdür. Nitekim biz de şöyle cümleleri kurabiliyoruz, hatırlayın. İslam Hazreti Adem'den bu yana devam eden vahiy geleneği içerisinde en son, en mükemmel dindir. Bütün peygamberlerin insanları çağırdığı dinin adı da İslam'dır diyoruz.
Kur'an'ın içerisinden bunu ulaştığımız bir anlam.
Tabii
bu
bunu Kur'an'dan çıkartıyoruz. Kur'an'dan çıkartıyoruz. Ve bunu Maturidi o kadar sistematik hale getiriyor ki, peki onun dışında kalanlar da diyor şeriattır. Din değişmez ama şeriatlar değişir. Her peygamber bir önceki peygamberin şeriatını değiştirir. Biz burada şeriatı sadece hukuka indirgemiş olduk.
Aslında
bizim Müslüman
değil,
kültürde.
Değil mi hocam?
Değil tabii. Yani hukuk şeriatla ilgili en uç bölümlerden birisidir.
Yani bu durumda din aslında şeriatı kapsayan bir şey ama şeriat özel bir alan olarak insanların algıladığı bir hale gelmiş. Yani
din şeriat, din şöyle ifade edelim, şeriat din değildir. Çünkü Kur'an diyor ki her peygambere bir şeriat verildi.
Evet.
Yani din onun ötesinde daha kökte duruyor, inanç boyutunda. Yani Maturidi imanı, yani dini iman noktasında temellendiriyor.
Bu anlayışa göre öyle.
Tabii.
Tamam hocam.
Ha, şeriat dediğimiz şey ne? Peygamberlerden peygamberlere değişiyor ve bunun içerisinde hukukla alakalı boyut da var. Bu bağlamda.
Ama sadece hukuk değil.
İşte
az
zaten,
önce söylediğiniz şey
mesele
insanların
bu işte.
Bunu indirgemeye yaklaştıkları için problem oradan kaynaklanıyor.
Biz şeriatla hukuku özdeşleştiriyoruz, şeriatla dini özdeşleştiriyoruz. Aradaki nüansları göremiyoruz. Tekrar şey örneği üzerine dönelim şimdi. Konuyu takip eden dinleyicilerimiz de kaçırmasınlar. Hırsızın elinin kesilmesi meselesi. Şimdi ne dedik orada? Bakın
burada hangisi din, hangisi şeriat, hangisi hukuk? Burada, onu konuşalım.
Şimdi bakın o ayet üzerinden konuşalım. Burada dinin bizden istediği ne en temelde?
Evet, birinci soru bu.
Soru bu. Din bizden ne istiyor? Din bizden her ne pahasına olursa olsun, hangi koşullarda olursak olalım, adaletin tahakkuk ettirilmesini istiyor. Buradaki kurucu ilke budur. Temel ilke bu. Şimdi bu adaleti de, bunun bireysel boyutu vardır. Beni ilgilendiren tarafı nedir? hırsızlık yapmamaktır. Beni ilgilendiren taraf nedir? Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmemektir. Beni ilgilendiren taraf nedir yine bu bağlamda?
Hırsızlığın ne olduğunu anlamaktan başlamak gayet tabii, gerekiyor. Gayet tabii. Diyorsunuz zaten, ya tanım yapmıyor diye.
Gayet tabii.
Ama bu tanımı kim yapacak? İşte bu da insanların
İnsan
işi.
Yapacak ama neye dayalı olarak neye dayalı yapacak? Olarak keyfi yapacak, değil. Kur'an'daki o kurucu ilkeleri, Kur'an'ın sistematiğini esas alarak o tanımı yapacak. Bir başkasına ait bir malı onun haberi olmadan alıp kendi menfaatine kullanmak.
O zaman burada bir keyiflikten söz edemeyiz. Yani size göre hırsızlık, bana göre değil veya başka kelimelerle onu yumuşatmaya çalışmak vesaire. Bakın, söz konusu olamaz yani.
Aslında insanların toplu halde yaşadıkları her yerde bu toplu halde yaşayışın getirdiği bir tecrübe vardır. Bu tecrübe hırsızlığı size ait olmayan bir malı, başkasına ait olan bir malı, bir değeri, bir şeyi, herhangi bir şeyi onun izni olmadan almak, kullanmak, tüketmektir en temelde. Son derece de geniş bir tanım var burada. Şimdi bu tanım üzerine böyle bir fiil varsa bu fiilin cezalandırılması gerekir. Şimdi bakın ne çıktı karşımıza. Hazreti Ömer dönemindeki bir uygulamadan söz edelim. Hani demiştik ya bu ayeti anlarken tatbikat ne? Bir zengin bir adam şikayete geliyor Hazreti Ömer'e, kimi kölelerini. Ne yapmışlar? Adamın devesini götürmüşler, kesmişler, pişirmişler, yemişler. Diyor ki vatandaş Hazreti Ömer'e, bunlar benim devemi kestiler, yediler. Buyur cezalandır. Hazreti Ömer gerçekten de yani iyi bir liderlik vizyonu çok yüksek bu bağlamda. Hemen konuyu bir araştırtıyor. İşin aslı nedir diye. Bakmış adam sürekli kölelerine kötü davranıyormuş. Onları aç bırakmış. Günlerce adamlar yiyecek bir şey bulamamışlar. En sonunda böyle bir şeye kalkışmışlar. Şimdi bakın buradan çıkan bir kural var aslında. Yani toplumda hırsızlıkla ilgili süreçlerde eğer insanlar zorunlu hale geliyorlarsa, yani o insanın o dönemde o kölelerin efendisi olan insanın sorumluluğu nedir? O insanlara insanca yaşama hakkı
yani
sağlamaktır.
Yani bunu söylerler toplumda hocam, bilmiyorum hani burada söylemekle ilgili biraz endişeliyim ama yine de söyleyeceğim. Yani hani her şeyde iki taraflı görmek lazım olayı.
Gayet
ya
tabii,
değil mi? Yani
tabii,
hırsızlık
tabii,
yapıyorsa
tabii.
Da herhalde onunla ilgili de bakın bu Hazreti Ömer'in uygulaması çok ilginç bir örnek. Yani niye yapıyor diye bir sorgulaması.
Gayet tabii.
Hırsızlık yapanın da acaba bunu yani keyfi bir şekilde bir alışkanlık haline getirip bir başkasının malına tecavüz etme bir davranış biçimi olarak mı benimsiyor?
Evet.
Yoksa sizin söylediğiniz gibi hani zorunlu bir durum var ve kendisiyle ilgili bir arayış içerisinde. Bakın mesela hiç böyle düşünmedim.
Hayır,
ben.
Hayır bakın daha
çok
önce.
Çok enteresan bir şey bu.
Şimdi daha önce ne demiştik? İslam hayatı esas alan bir dindir. Yani insanlar hayatı.
İşte dinin söylediği bu. Yani ben bunları bununla bütünleştiriyorum.
Gayet tabii.
Din dediğiniz o yüksek
tabii.
Adalet duygusunun içerisinde insanı çok taraflı ele almak
gayet
var.
Tabii.
Yani hırsızın da hukuku var. Hırsızın da hakkı var.
Ha işte.
Oraya geldik şimdi.
Şimdi mesele orada bakın. Demiştim ki hırsıza hak ettiği cezayı vermek
evet.
Adalettir.
Evet.
Daha azını verirseniz adaletsizlik olur. Daha fazlasını verirseniz adaletsizlik
ama
olur.
Ama Hazreti Ömer'in yani, yaptığı bu ilk araştırma işte dinin koyduğu o yüksek değere ulaşma araştırması.
Gayet tabii.
Daha hukuka gelmedik.
Tabii.
Daha
şimdi,
gelmedik.
Ha, burada var olan nedir? Hukuk kısmı yasama ve yargı boyutunda çıkacaktır karşınıza.
Ama
bu
onu
konudaki
hazırlayan süreç dini bakış açısı.
Evet. Bunun, yani
İslam'ın öngördüğü o insanı
evet.
Var etme, insan üzerine oynama. Yani insanı yok etme, insana ceza verip hadi bakalım yürü sen bununla yaşa demek değil. O da bir değil mi? Onun
Hayır.
Açısından korunması gereken bir şey yani.
Çok doğru söyledin. Aslında hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili ayetin arka planındaki unsur hırsızlığı önlemektir.
Önlemek.
Yani Kur'an'daki
tabii.
Bu tür ayetlerin arka planına baktığınızda pratikte olumsuzluklara açılan kapıları çok daha erkenden ön alarak kapatmayı hedefler.
Yani öyle bir hale geleceğiz ki hırsızlık yapılmayacak zaten.
Siz öyle bir toplum oluşturacaksınız ki insanlar hırsızlığa ihtiyaç hissetmeyecekler ve buna rağmen hırsızlık yapanlar da öyle orada merhamet devreye girmeyecek. Hak ettiği
hak
cezayı alacak.
O. Ha.
Ama şimdi Hazreti ne var
Ömer,
o zaman?
Bu hırsızın niye hırsızlık yaptığını araştırması gerektiği
gayet
bir
tabii.
Dini anlayışa sahip
gayet
bir
tabii.
Hanife.
Tabii,
evet.
Tabii. Şimdi bunun ileri aşaması nedir? Hırsızlığın türleri vardır. O türlere göre ya para cezası verirsiniz ya hapis cezası verirsiniz. Ki en son nedir? Bakın burada Kur'an'daki bu cezalara bizim fukaha, eski alimler hat demişlerdir. Hat sınır demektir.
Yani uç örnekler bunlar.
Yani artık sizin o toplumda hırsızlığı önlemek için başka yapacağınız hiçbir şey yoksa en son el kesmesi.
İleri seviyede bir caydırıcılığı olan
tabii,
bir
tabii,
şey.
Tabii, evet. Tabii. Olay bu işte. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu ayetleri literal hukuk metni gibi anlıyoruz. Şu konuştuğumuz safhaların hiçbirisi kimsenin umurunda değil.
Ama çok çok önemli bunlar. Yani bir hırsızın el kesilmesiyle ilgili bu kadar konuşulması gerekiyorsa demek ki biz konuşmadığımız için hocam şimdi bu noktadayız.
Ama Remzi Hoca sadece bu konuda değil ki. Bakın en çok konuşulan şahitlik meselesi.
Yeah.
Bu bir erkeğe karşı iki kadın şahitlik. Bunu da bu din hukuk ilişkisi bağlamında konuşabiliriz. Keza çok evlilik meselesi.
Yeah. Yani şimdi toplumda hep böyle öne sürülen meseleler
evet.
Ve sanki çözümsüz bir şeymiş gibi.
Halbuki evet.
Hepsini kendi içerisinde, kendi düzeni içerisinde ve o tarihin akışındaki insan boyutuyla ele alırsak
evet.
Bugüne ancak bir şey taşıyabileceğiz.
İşte burada da bakın bir yanlışımız var. O da yine Kur'an'ı anlama noktasında bizi olumsuz etkiliyor. O yanlış. Şöyle ki Kur'an 23 yıllık bir süreçte bir toplumun daha insani bir toplum olmaya yönelik evrilme sürecini içinde
yani
barındırır.
Yani çok canlı bir karakteri var
son
aslında
derece canlı.
Değil mi hocam? 23 sene ne demek? Yani
çok
bir doğan
bir
23 yaşına gelmiş
tabii.
Demek. Yani
tabii.
O bir hayat aslında.
Tabii. Ama orada bir toplum değiştiriliyor, dönüştürülüyor. Bunu
ya.
Yaparken Kur'an o toplumda var olan sosyal gerçekliği olduğu gibi önce kabul eder.
Hocam onu söyleyecektim. Hı. Bu el kesme yani dünden bugüne hemen pat diye ortaya çıkmış.
Hayır,
bir şey
daha
değil.
Önceki ha. Daha önceki kültürlerde
onu da
var
söyleyelim.
Bu.
Yani tabii. Kur'an bunu söylüyorsa o toplumun çok da böyle yabancı olduğu bir şey değil. Bu bir ceza olarak
evet.
Zaten
var
olan
var,
bir şey.
Var.
Yani Kur'an var olan bir şeyleri.
Tabii.
Söylüyor insanlara.
Yani o toplumda bunlar var.
Var zaten.
Şimdi,
onlar şaşırmıyor ki. Ben bugün şaşırıyorum ama onların şaşırdığı bir şey değil. Ama onlar bundan yeni bir şey anlamak üzere Kur'an'la muhatap oluyorlar.
Zaten Kur'an'ın derdi bu. Bakın biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bu tür ayetler olumsuzluklara açılan kapıları kapatmaya yöneliktir.
Evet.
Bu son derece önemli. Şimdi bu bağlamda Kur'an'ın... Dedim ki o dönemin sosyal gerçekliğini Kur'an kabul ediyor. Mesela o dönemde kölelik diye bir kurum var. Siz Kur'an'ın birdenbire köleliği kaldırmasını bekleyebilir misiniz?
Ama bugünden ben o güne işte bu sizin söylediğiniz literal anlamda Kur'an'a baksam o kölelikle ilgili ayetleri göreceğim ve neyle karşılaştığımı.
Ve diyeceksiniz ki Kur'an köleliği kabul ediyor.
Ediyor.
Halbuki bir başka boyut var. Peygamberin tatbikatına bakın, Kur'an'ın genel duruşuna bakın. Öyle bir mekanizma kurmuş ki Kur'an, yemin ediyorsunuz, yemininizden döneceksiniz, köle azat edin diye size o kapıyı aralıyor. Peygamberin tatbikatına bakın, aynı şeyler çıkıyor karşınıza.
Yeah.
İnsanın beşeri hatalarına yönelik, onların affedilmesi için köle azat etme diye bir kurum oluşturuyor.
Yani,
ve özgürlüğü esas alma
esas
bu işte.
Evet.
Kur'an'ın bu bağlamda öyle bir mekanizması var ki bir süre sonra kölelik diye bu kurum ortadan kalkmak durumunda. Şimdi mesela çok eşlilik de öyle. En çok tartışılan konulardan birisi din hukuk ilişkisi bağlamında. Kur'an çok eşliliği o dönemde var olan bir yapı olarak görür ve bunu o dönem koşullarında iyileştirmeye yönelik biraz dizayn eder. Ve orada bir şey söyler Kur'an. Der ki adaletsizlik yapmayın, eşler arasında da adaleti sağlayamazsınız. Şimdi başka konularda Müslümanlar işine geldiği yerlerde Kur'an'daki ayetleri en çok yukarı taşırken bu konu söz konusu olunca buradaki adalet meselesini kimse görmek istemez. Buradan çıkan sonuç nedir? Vallahi kimse kusura bakmasın. Burada Kur'an'ın buradan söylediği son derece açık. O dönemde evet çok eşlilik vardır ama Kur'an tek eşliliği hedefleyen bir yapıya sahiptir. Bu kadar açık. Çünkü Allah bize açıkça diyor ki adaleti sağlayamazsın. O zaman ne
ve
yapacaksınız?
Kalp meselesi değil mi hocam
evet.
Orada? O da var. Onu
evet.
Söylemek lazım.
Tabii.
Bir kalp.
Tabii.
Kaç sevgiyi barındıracak.
Tabii.
Ya önemli bir
şimdi
şey.
Bakın ne
yaratan
çıktı?
Bunu biliyor.
Evet.
Ve sizi ona doğru yönlendiriyor
evet.
Ve hedefinizi öyle
evet.
Koyuyor. Ama siz hala bir yerlerde.
Evet.
Evet.
Şimdi bu din hukuk ilişkisi bağlamında isterseniz şu dört şeyi de söyleyelim. Bir Bu bir erkeğe karşı iki kadın şahitlik meselesini de söyleyelim.
Hocam, onu da söyleyelim bu, ve şeyle bitirelim. Hani bu Hazreti Ömer'in din araştırması, yani dini açıdan araştırma, ama ondan sonra uyguladığı hukuk varsa
onun
el
örneğini,
kesmeyle ilgili.
El kesmeyle ilgili değil, başka bir örnek söyleyeceğim
peki
şimdi.
Hay.
Ve Hazreti Ömer'in din hukuk ilişkisine nasıl baktığını çok güzel anlatan bir örnek.
Tamam hocam.
Bu daha kolay anlaşılır bir örnek diye onu veriyorum. Kur'an'da zekat ve sadakanın dağıtılacağı yerler sayılırken bir de müellefe-i kulüp diye bir kavramdan söz edilir. Müellefe-i kulüp, kalbi İslam'a ısındırılacaklar demektir. Ayette açık seçik var bu.
Hı hı.
Ve Hazreti Ömer bir süre sonra der ki ben zekattan, vergilerden müellefe-i kulübe pay vermiyorum der.
Ayete rağmen.
Ayete rağmen.
Böyle bir ayet var.
Ayet açık ve buna rağmen Hazreti Ömer der ki vermiyorum. Sebebi sorulduğunda şunu söyler. O zaman der Müslümanlar yeterince güçlü değillerdi. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Ama şu anda Müslümanlar güçlü ve böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bakın çok ilginçtir bu işte. Yani Hazreti Ömer Kur'an'daki ayetleri kelime kelime hukuk metni gibi algılamıyor. Ve burada hukuk iki boyutuyla öne çıkıyor. Yasama ve yargı boyutuyla. Hazreti Ömer'in oradaki tercih ettiği nedir? O ayetin hangi bağlamda nazil olduğunu, fonksiyonu ne olduğunu görüyor. Aynı soruyu şöyle sorabilirsiniz. Kölelikle ilgili ayetler var. Bazı cezalardan söz ederken Kur'an, hürlerin cezasının yarısını köleler için uygun gördüğünü söyler. Peki biz o ayetleri uygulayabilmek için kölelik mi icat edeceğiz bugün?
Öyle görünüyor. Yani Kur'an'ın dediğini yapmamız için herhalde bir kölelik icat etmemiz lazım. Sonra da onları özgürleştirmemiz lazım.
Peki Kur'an'ın dediği ne?
Hiç köle olmasın.
İşte bakın bunu görmemiz lazım.
Anlamışım değil mi hocam? Tamam.
Yani bu soru tehlikeli bir soruydu Remzi hocam.
Ama yani bunu böyle anlamamak için acaba nasıl bir kafa yapısında
o zaman
olmak
art
lazım?
Niyetli, art niyetli olmak
hocam
lazım.
Hocam onu söyleyin. Yani evet. Kur'an'a haksızlık ediyoruz biz.
Şimdi bizim işte Kur'an'a yaptığımız en büyük haksızlık,
evet,
büyük ölçüde kendi kafamızdaki şeyleri Kur'an'a söyletmektir.
Mesele o.
Yani bir takım şeylere önce inanıyorsunuz, sonra onlara delil bulmaya çalışıyorsunuz. Bu hakikaten ciddi bir problemdir. Şimdi bu bağlamda bu şahitlik meselesiyle
lütfen
ilgili
hocam,
bir
cümle kaç,
onu çok, çok kısa anlatabilirim. Açsın dostlarımız, Bakara suresinin sonlarındadır. En uzun ayettir bu. Orada Kur'an'da diyor ki, birinden borç alırsanız, alışveriş yaptığınızda yazın onu diyor. Aslında Kur'an'ın bu duruşu son derece önemli. Ve bunun arkasından da diyor ki o belgenizi şahitlerle güçlendirin, tevsik edin, daha da güçlü hale gelsin. Kur'an'ın derdi orada bir erkeğe karşı iki katın şahit olsun değil. Alışverişin belgelenmesi, yazılması, kayda geçmesidir. Bu güvenin olmazsa olmaz koşuludur. Kur'an'ın genel duruşu düşünürken de konuşurken de daima verilere dayalı, bilgilere, belgeye dayalı konuşmaktır. Bakın bu güvenin temelidir. İşte o yüzden Ebu Hanife herhangi bir konuda bir şey konuşurken ben şu delillere dayalı olarak şu sonuca ulaşıyorum diyordu.
Ve bir başkası da kendisine delil sunduğunda ancak kabul ediyordu.
Tabii.
Görüşünden
ve
dönmek için.
Gayet tabii. O yüzden İmam Maturidi diyor ki mukallidin imanı caiz olmaz. Niye? Çünkü imanın iman olabilmesi için delillere dayanması gerekir. Yani son derece çarpıcı şeyler var. Yani biz biraz kendi kültürümüzü bilsek çok farklı olur. Burada Kur'an'ın söylediği bir erkeğe karşı iki kadın şahit değil. En temelde o işin içerisine niye giriyor? Anlaşma yapıyorsunuz, yazıyorsunuz, altına da şahitler imzalıyor ve o güvenilir hale geliyor. O dönem koşullarında kadınlar iktisadi hayatta yoklar. O belgenin güvenilirliği için Kur'an diyor ki bir erkek iki kadında olabilir. Söylenen bundan ibaret.
Olabilir.
Tabii olabilir.
Olabilir.
Şimdi bakın başka konularda Kur'an dört şahitten söz ediyor. Ve o şahitlerin cinsiyetinde söz etmiyor.
Söz etmiyor. O zaman
başka
ne
konularda
olacak?
Tabii başka konularda Kur'an diyor ki anne babanızın aleyhinde de olsa doğru şahitlik yapın. O zaman şahitlik dediğimiz şey nedir? Gerçeğin tahakkuk etmesi için bize düşen bir sorumluluktur. Mesele bu işte. Yine burada da adalet çıkıyor.
Aklı herhalde uygun yollarla işletmek gerekiyor değil mi?
Yani evet.
Ötesinde art niyet dediğiniz şey ortaya çıkacak. Ve de yani biz Kur'an'ı tam olarak anlayalım derken iyi niyetle hareket edip
tabii
hiç Kur'an'ın söylemediği bir noktaya doğru yol alıyor olabiliriz. Burada bir tehlike var. O zaman hocam ben şunu anlıyorum. Demek ki Hazreti Ömer bu durumda dinden bir araştırma yaptı, dini olarak bir anlayış içerisinden bir araştırma yaptı ve sonuç itibariyle bu kölelere el kesme cezası uygulamadı.
Evet, uygulamadı.
Uygulamadı. O kölelerin eli
bildiğimiz bu.
Kesilmedi, bildiğimiz bu. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Onat hocamız bizlerdeydi. Çok teşekkürler hocam.
İlahi Nizam ve İnsan.